Ayrım 6. Altın Aslan. Wilbur Smith. Sayfa 56. Buzzard, Gray'in yaklaşan ayak seslerini duydu. O sırada askerler kolunu bıraktı ve Kont doğruldu. Başını kaldırırken gözleri kendisinden yaklaşık 2 adım ötedeki aynayla buluştu. Bu kez karşılaştığı şeyden tiksinme ve haykırarak tepki gösterme sırası ondaydı. Baş tarafı katranlanmış güverte tahtası rengindeki deriyle tamamen kaplanmıştı. Derinin kaba iplikten dikişleri maskenin farklı parçalarını bir arada tutuyordu. Maske takan kişinin kaşlarına sert kavisli bir biçim veriyor, gözlerinde öfkeli ve delici bakışlar yaratıyordu. Durumu daha da katlanılmaz hale getirmek istercesine, Buzzard'ın bundan böyle dünyayı sınırlı görmesini sağlayan tek gözünün yerinde kör bir kuyuyu andıran delik vardı. İkinci gözünün olması gereken yer ise her şeyi görüyormuş gibi siyah beyaz boyanmıştı. Bunun yerinde öne doğru çıkık bir şahin gagası vardı. Böylece şahin anlamına gelen Buzzard lakabıyla uyum içinde yırtıcı bir gagası olmuştu. Ağız tarafındaki dikişler ürkütücü ve hiçbir zaman silinmeyen bir sırıtış meydana getirmişti. Konuşması ve yiyip içmesi beklenen ağız, beyaza boyanmış sivri dişler ve aralarındaki katran karası boşluklarla daha da korkunç bir hal almıştı. Buzzard bir keresinde Portekizli bir köle tüccarının evinin duvarında asılı buna benzer bir maske görmüştü. Adam maskeyi Musa bin Baik bölgesinin iç kısımlarından bir kabilenin şifacısından almıştı. Şimdi kendi suratı böyle olmuştu. Buzzard buna katlanamazdı. Acı ve hüsranla haykırarak kalan birkaç parmağıyla onu bağlayan demirleri açabilecekmiş gibi başının ve boynunun kenarlarındaki asma kilitleri tırmaladı ve bunu yaparken bir aşağılanmayla daha karşılaştı. Çenesinin altında yakalığına tutturulmuş metal bir halka vardı. Bunun ne anlama geldiğini hemen kavradı. Eğer Jahan'ı sinirlendirir ya da kaçmaya kalkışırsa bir duvara zincirlenebilir ya da sokaklarda bir hükümlü veya bir yük hayvanı gibi dolaştırılabilirdi. Buzzard yıkılmış halde dizlerinin üzerine çöktü. Yangından ve boğulmaktan kurtulmuştu. Deniz ve güneş onu harap etmeye çalışırken hayata tutunmuştu. Fani bir insanın kavrayışının ötesinde acılara ve onu görenlerin tiksinti dolu bakışlarına dayanmıştı. Ama bu bardağı taşıran son damlaydı. Jahan gelip Buzzard'ın yanına oturdu ve ona koyu mavi, turkuaz ve beyaz taşlarla bezenmiş metal bir kupa uzattı. Karşısında sırtına ilk kez eğer vurulduğu için ürkek, kızgın ve genç bir at varmışçasına elinden geldiğince yumuşak bir sesle konuştu. ''Al bunu, tatlı ve soğuk bir şerbet bu, iç.'' Buzzard kupayı alıp ağzına götürdü, içmek için eğdi ve kupa deri gagasına çarptı. İçindeki sıvı olduğu gibi duruyordu. Başını bir yana çevirip şerbeti ağzına dökmeye çalıştı. Fakat bu kez sıvı maskesinin üzerine döküldü ve ağzına bir damla bile gelmedi. Buzzard maskesini aklına gelen her tür pozisyona soktu, yine de içmek için bir yol bulamadı. Bu gösteriyi izleyen diğer adamların önce kafaları karıştı ama sonra eğlenmeye başladılar. Gray kendine engel olamayıp kıkırdadı. Bu durum muhafızlara ve hatta Jahan'a da bulaştı. Çok geçmeden odayı dolduran kahkaha sesleri Buzzard'ın öfke çığlıklarını bastırdı. Nihayet elindeki kupayı fırlatıp attı ve kupanın mermer zemin üzerinde sekerken çıkardığı gürültü adamları susturdu. Jahan tekrar konuştu. ''Şunu anlaman gerek. Eskiden bir lord ve bir gemi kaptanıydın. Fakat artık bir insan bile değilsin. Ayağa kalk, sana nasıl içeceğini göstereceğim.'' Jahan ellerini çırptı ve Afrikalı siyahi bir hizmetkar, çiçekleri sulamaya yarayan kaplar gibi uzun, ince bir ağzı olan bakır bir sürahiyle içeri girdi. Hizmetçi dehşetle büyümüş gözlerle Buzzard'a yaklaşıp sürahiyi kendinden mümkün olduğunca uzakta tutarak kaldırdı ve ucunu maskenin ağız deliğinden içeri soktu. Buzzard dudaklarıyla emziği yakalayıp acınası bir iştah ve minnettarlıkla soğuk suyu içti. Jahan tekrar ellerini çırpınca sürahi geri çekildi. Cezalarını bu şekilde ödeyecek olan köleler tarafından besleneceksin. Sokaklarda yürüdüğünde kadınlar seni görüp korkuyla başlarını çevirecek. Yaramazlık yapan çocuklar geceleri gelip onları yakalayacağın tehditleriyle korkutulacak. Cesaretlerini kanıtlamak isteyen delikanlılar sana çürük meyve atmak konusunda iddialaşacak ve içlerinden bunu yapacak kadar budala biri çıktığında densizliği yüzünden adamlarım tarafından infaz edilecek. Ve o zaman insanlar senden gerçekten korkup nefret edecek. Fakat onların nefreti seninkinin yanında çöldeki kum tanesi gibi kalacak. Çünkü tüm benliğin nefret içinde tükenecek ve nefret ettiğin için bu nefreti tatmin etme şansını sana sadece ben vereceğim için bana hizmet edeceksin. Sana gelince Bay Gray, Jean'ın sesi konsolosa bakınca sertleşip soğuklaştı. Evimden çıkıp gidecek ve Henry Courtney'nin kafası veya onu mahvetmenin yollarıyla dönmediğin sürece bir daha asla buraya gelmeyeceksin. Bana bunlardan birini getirirsen buradaki yerin korunur, hatta büyür. Böylece insanlarımın arasında bir kez daha onurlu bir hayat sürersin. Fakat o zamana kadar dışlanmış birisin, şimdi defol. Buzzard Gray'in kederle kapıdan çıkışını görünce neredeyse maskedekine benzer bir şekilde tebessüm etmeyi başardı. Sonra Jean tekrar ona döndü. Şimdi fark ettim ki sen hadım edilmişsin. O nedenle şimdi sana sağlam adamlarımdan hiçbirine bahşetmediğim bir ayrıcalıkla bulunacağım. Gözde cariyelerimle yemek yerken bana eşlik edebilirsin. Hepsi kusursuz güzelliktedir. Hindistan, İran ve Rusya'nın bozkırlarından getirildiler. Hatta senin geldiğin adadaki balıkçı köylerinin birinden getirilmiş biri bile var. Seninle tanışmak çok hoşlarına gidecek. Cesur olanlar, gerçek olduğundan emin olmak için seni ellemeye dahi yeltenebilirler. Tabii sen onlara dokunamazsın, yemeğimden yiyip içkimden içemezsin. Ama orada oturup sağlam gözünle görebileceğin güzelliklerin tadını çıkarabilirsin. Henry Courtney'nin öldüğü gün haremimdeki kadınlardan birini seçmene ve ona istediğini yapmana izin vereceğim, her ne istersen. O yüzden bu gece onlar seni ellerken bunu düşün. Arzularını tatmin edeceğini hayal et. Ve bu güzel kadınların sana Kaptan Courtney'nin ölümünü izlemekten daha fazla zevk verip vermeyeceğini düşün. 3 gün sonra Buzzard'a ilk kez dış dünyaya çıkma talimatı verildi. Üzerine giydiği kukuletalı siyah ihramla görevi onu korumak ve kaçmasını engellemek olan 6 adam eşliğinde limanda yukarı ve aşağı yürütüldü. Adamlara geçtiği yerlerdeki insanların Buzzard'ı iyice görebilmeleri için ondan uzakta yürümeleri emredilmişti. Tıpkı Jean'ın tahmin ettiği gibi maskeli adamın görüntüsü Zanzibar'ın dar sokaklarını dolduran insanlarda panik havası yarattı. Kadınlar başlarını çevirip elleriyle çocuklarının gözlerini kapadılar. Erkekler o yanlarından geçerken yere tükürdüler veya deri surattan uğursuzca kendilerine bakan kem gözü uzak tutmak için nazar boncuklarına sarıldılar. Sonunda dükkanlar ve lokantalarla çevrili bir meydan yürürken hiddetli bir genç meydanın bir yanından akan lağıma uzanıp sol eliyle yani kıçını silmek için kullandığı eliyle leş gibi kokan bir dışkı parçasını alıp Buzzard'a fırlattı. Ya iyi nişan aldığından ya da şans eseri iğrenç madde muhafızların arasından uçarak geçti ve Buzzard'ın soluna, sol kolunun olması gereken yere isabet etti. Muhafızlardan ikisi hemen kalabalığın arasına daldı ve daha kaçmayı bile deneyemeden genç adamı kıskıvrak yakaladı. Sonra hakaretler ve lanetler yağdıran genci meydanın ortasına sürüklediler. Orada birlik komutanı kılıcını çekmiş, Jean'ın verdiği emri yerine getirmek üzere bekliyordu. Buzzard'a herhangi bir şekilde saldıran olduğu takdirde anında ve halkın gözleri önünde öldürülecekti. Suçlu yaklaştığında bunun 14-15 yaşından daha büyük olmayan, toyluğunun heyecanına kapılarak sonuçlarını düşünmeden hareket eden, öfkeli bir delikanlı olduğu anlaşıldı. Komutan duraksadı. Onun da bir erkek evladı vardı ve iyi bir adamdı. Kendi de dahil olmak üzere maskeli adamı gördüğünde insanların hissettiği tiksintiyi ifade ettiği için bir başka ailenin oğlunu onların elinden almak istemiyordu. Buzzard kumandanın tereddüdünü fark etti. Kalabalıktan gelen çocuk için merhamet dileyen feryatları duyabiliyordu. İçgüdüleri ona bunun önemli bir an olduğunu söyledi. İnsanlara korku salan bir canavar mı yoksa acınacak bir ucube mi olarak devam edecekti yaşamına? Hangisini tercih edeceğini gayet iyi biliyordu. Buzzard bana kılıcını ver diye kükredi kumandana bakarak. Sonra sağ koluyla uzanıp adamın karşı çıkmasına fırsat vermeden kılıcını elinden çekip aldı. Gaga ve ters ters bakan göz yırtıcı bakışını çocuğu tutan iki muhafıza çevirdi. ''Siz ikiniz kollarını arkasında bağlayın.'' diye emretti. ''Ve iyi bakın, yoksa yemin ederim maharajah olanları duyar.'' En az yakaladıkları çocuk kadar korkmuş görünen iki adam denileni hemen yaptı. Buzzard içlerinden birinin çocuktan af dilediğini duydu. ''Sessiz olun.'' dedi cırtlak sesiyle. Olanları seyreden kalabalığın içine ağır ve acıyla karışık bir kızgınlık oturmuştu. Fakat çocuk dizlerinin üzerine çökmeye zorlanırken kimse tek kelime edemedi. Çocuğun yeni yetme kabadayılığı silinip gitmişti. Şimdi muhafızlardan biri ensesini ortaya çıkarmak için başını yere doğru bastırırken sadece ağlayan korku dolu bir çocuktan ibaretti. Buzzard başını eğip çocuğun çıplak ve esmer tenine baktı. Sonra kılıcı havaya kaldırıp tüm gücüyle savurarak indirdi. Boynu ıskalamıştı. Kılıç çocuğun sırtına, omuzlarının arasına denk gelmişti. Meydanda acı dolu, korkunç ve tiz bir çığlık yankılandı. Buzzard iki omurganın arasına saplanmış kılıcı çekip kurtararak tekrar savurdu. Bu kez boyuna isabet ettirmiş ama koparamamıştı. Çocuk çoktan ölmüştü. İki asker çocuğun cesedini tutmaya devam ediyordu. Ama başının tozlu zemine düşmesi için Buzzard'ın üç darbe daha indirmesi gerekti. Buzzard işini bitirince geriledi ve etrafına baktı. Olduğu yerde 360 derece dönerek manzarayı ve insan yüzlerini inceledi. Her birinin yüzünde gördüğü korkunun ve düşmanlığın tadını çıkardı. Sonra dönüp baş muhafıza emretti. ''Beni saraya geri götürün.'' Muhafızlar etrafını sararken kendi kendine şöyle düşündü. ''Evet, bu kadarı iş görür. Sanırım meramımı yeterince açık anlattım.'' Bir gemi kaptanı günün ve gecenin her anında vazifesinin başında olmak ya da vazifeye çağrılmaya hazırlıklı bulunmak zorundaydı. Hal denize açıldıktan sonra Judith'in varlığının gemisine ve içindekilere karşı sorumluluklarını sekteye uğratmasına izin vermedi. Böyle bir şey mürettebatının ona karşı beslediği sevgi ve hayranlığa saygısızlık olurdu. Zaten Judith de buna izin vermezdi. Liderliğin ne anlama geldiğini biliyordu ve halla sorumluluklarının arasına girmeyi istemezdi. Böyle bir durumda ona olan saygısını yitirirdi. Gün içinde başka bir şey ya da başka biri dışında birbirlerini ayırabildikleri vakit genellikle şafak doğmadan önceki saatlerdi. Denizin ve rüzgarın en dingin, geminin en sakin olduğu anlardı bunlar. Huzur ve sessizlikten faydalanarak birbirlerine aşklarını kelimelerle, dokunuşlarla veya her ikisiyle ifade ediyorlardı. Hal'ın Judith'e olan arzusu dinmek bilmiyordu. Ona sokulduğu, kendi bedeninin nerede bitip onunkinin nerede başladığını bilemediği, eriyip tek vücut oldukları ve bir an gelip dünyada ikisinden başka kimse yokmuş gibi hissettikleri mutluluk verici anları çok seviyordu. Ve paylaştıkları onca tutkudan sonra uyandığında Judith'in hala uyuduğunu görmek, karanlıkta seçebildiği kadarıyla onun yüzünü izlemek, hafif ve tatlı nefesini dinlemek kadar hala huzur veren başka bir şey daha yoktu. Judith'te ona dinginlik veren bir şeyler vardı. Judith onun yanında kendini son derece güvende hissediyordu. Duyduğu bu derin sevgi ve güven halın içini yaşadığı sürece onu koruyup kollama arzusuyla dolduruyordu. Bir sabah Mitsiva'dan yaklaşık 1000 mil ve 8 gün uzaklıkta, karanın aşağı yukarı 30 mil ötesinde, Afrika'nın doğu kıyılarından güneye ilerlerken hal bir inleme sesiyle uyandı. Gözlerini açtığında Judith her zamanki gibi huzur içinde yanında uyumuyordu. Ona arkasını dönmüş ve dizlerini sımsıkı karnına çekmiş büzüşmüştü. Fiziksel bir sıkıntı olduğu her halinden belliydi. ''Sevgilim, iyi misin?'' diye sordu hal sesindeki telaşı gizleyemeden. ''Geçer'' diye karşılık verdi Judith. Fakat hemen ardından bedeni sarsılmaya başladı ve kasılarak öğürdü ama ağzından sesten başka bir şey çıkmadı. ''Hastasın sen'' dedi hal, bariz olanı dillendirerek. Elini onun alnına koydu. ''Sıcaksın, ateşin mi var?'' Judith zorlukla yutkunup ona döndü. Bir dirseğinin üzerinde doğrulup diğer elini halın elinin üzerine koydu. ''Endişelenme aşkım, hasta değilim. Bilakis, aslına bakarsan hayatım boyunca hiç bu kadar sağlıklı olmamıştın.'' Hal onun elini avuçlarının arasına alıp sıktı. ''Lütfen sevgilim, beni rahatlatmaya çalışma. Sen çok cesur bir kadınsın biliyorum ama...'' ''Şşş!'' diyerek susturdu Judith onu. ''Sana yemin ederim paniğe kapılacak bir şey yok.'' Hafifçe gülümsemeyi başardı. ''Yani baba olmak üzere olman seni rahatsız etmeyecekse.''
''Baba olmak üzere mi? Ne?'' dedi soluk soluğa. ''Sen, yani sen.''
''Evet sevgilim, hamileyim, bir bebeğim olacak. Senin bebeğin, bizim bebeğimiz.''
''Bu muhteşem bir haber.'' dedi hal sevinçle. Sonra yüzünde aniden kuşku dolu bir ifade belirdi. ''Ama emin misin? Nereden biliyorsun?''
''İki ay önce savaş konseyi için bir aradaydık hatırlarsan.''
''Ah, inan bana, gayet iyi hatırlıyorum.''
''İşte o zamandan beri adet görmedim ve şimdi sabahları midem bulanıyor. Şu anda evde olsaydım annem, teyzelerim ve ailenin bütün kadınları benim şu anda sana söylediğim şeyi söylüyor olurdu.'' Memnuniyetle hafifçe güldü. ''Belki de senin kadar güçlü, yakışıklı ve nazik bir oğlumuz olur, kim bilir?''
''Ya da senin kadar güzel, sevgi dolu ve cesur bir kızımız.''
Sevgililerin genç ve aşıkken aslında insanlığın en eski ve evrensel hünerlerinden biri olan ama her defasında yine de eşsiz ve yepyeni gelen o mucizeyi gerçekleştirdiklerinde ortaya çıkan parıltının tadını çıkardılar. Sonra hal aniden irkilerek başını çevirdi ve kulaklarını dikip avının kokusunu alan bir köpek gibi havayı koklayarak kameranın dışındaki karanlığa baktı. ''Sorun nedir aşkım?'' diye sordu Judith. ''Canını sıkan bir şey mi var? Korkma, bebeğimiz benimle güvende, her şey güzel olacak.''
''Hayır, mesele bu değil.'' diye karşılık verdi hal. ''Başka bir şey.''
Yataktan kalkıp çabucak giysilerini aldı, pantolonuyla botlarını giydi ama gömleğinin düğmelerini iliklemedi. Sonra eğilip Judith'i alnından öptü.
''Bir şeyi kontrol etmek istiyorum, merak etme, muhtemelen önemli bir şey değil.''
Hal onun endişeli yüz ifadesini görünce gülümsedi.
''Bebek haberi harika, seni bütün kalbimle seviyorum, hemen dönerim.''
Güverteye çıkınca halın aklı yatak odasından sıyrılıp kaptanlık görevlerine yoğunlaştı. 2 gün önce gözcülerden biri sancak tarafında birkaç mil ötede Hollanda bandıralı bir karavel görmüştü. Gemi günün geri kalanında rüzgar ve görüş değiştikçe sanki Golden Bough'u takip edermişçesine bir görünüp bir kaybolmuştu. Savaş zamanı olsa endişe verici bir olay sayılırdı bu. Karavel Bough'dan küçüktü ve onun için bir tehdit oluşturmuyordu. Ama hal pusuya yatmış daha güçlü başka gemiler olup olmadığını merak ediyordu. Gerçi Hollanda ve İngiltere bir senedir barış halindeydi. O nedenle endişe etmesi için bir sebep yoktu. Üstelik ertesi gün şafak söktüğünde küçük gemi ortalarda görünmemişti. Yine de zihnine susmak bilmez bir şüphe yerleşmiş, denizci içgüdüleri ona gardını alması gerektiğini söylemişti. Şimdi aynı içgüdü halın içini kemiriyordu. Nedenini hiç bilemese de içinden bir ses Hollandalı geminin hala oralarda bir yerde olduğunu fısıldıyordu. O gizemli karavelin neyin peşinde olduğunu öğrenene kadar ona rahat yüzü yoktu. Hal güverteye çıktığında onu derin bir sükunet karşıladı. Rüzgar tatlı bir esinti halindeydi ve ayın gümüşü ışığı durgun ve parıldayan sulara yansıyordu.
Güvertenin öteki tarafında aşağıdaki kire ve pis kokuya dayanmaktansa geceyi açık havada geçirmeyi tercih eden ama doğuda savaşçılarının uyuyan silüetleri seçilebiliyordu. Ned Tyler dümenin başındaydı. Başıyla kaptana selam verdi. ''Sizi bu kadar erken buraya getiren nedir kaptan?'' diye sordu. ''Sevgilinizden usandığınıza inanmam.''
Hal sırıttı. ''Bu mümkün değil. Sadece içimde Hollandalı geminin hala yakınlarda olduğuna dair bir his var.''
''Genç Tom'dan bir ses çıkmadı efendim. O iyi bir gençtir. Görev başında uyumak gibi huyları yok.''
Tom Mardy sivilceli ve kepçe kulaklı bir gençti. Mürettebatın en genç üyesi olduğundan iyi niyetli sataşmaların bir numaralı kurbanıydı. Hal Tom'un iyi bir denizci potansiyeline sahip olduğu konusunda Ned'le hemfikirdi.
''Onu buraya çağırın Bay Tyler.''
''Baş üstüne efendim.''
Ned Gabby'ye bakıp kısa ve tiz bir ıslık çaldı. Tom Mardy hemen elini salladı. Bunun üzerine Ned ona aşağı güverteye gelmesini işaret etti. Mardy korkusuz bir hız ve atiklikle armadan inmeye koyuldu. Bunun üzerine Hal çok da uzun olmayan bir süre önce babasının talimatıyla günde birkaç kez ana direkteki gözetleme yerine çıkıp inişini hatırladı. Genç çocuk güverteye indiğinde Hal ve Ned'in olduğu yere doğru koşup elleri arkasında gergin bir ifadeyle dimdik durdu.
''Rahat ol Tom, yanlış bir şey yapmadın.'' dedi ona Hal.
Vücudundaki gerginliğin yok olmasıyla birlikte çocuğun omuzları gevşedi.
''Sadece bu aralar bir şey görüp görmediğini bilmek istiyordum. İki gün önce bizi takip eden Hollandalı gemi gibi mesela.''
Tom kararlı bir şekilde başını salladı. ''Hayır efendim, ne o Hollandalı gemiye benzer bir gemi ne de başka bir gemi gördüm. Gözümü dört açtığımdan emin olabilirsiniz kaptan. İçim falan da geçmedi.''
''Bundan eminim. Aşçı kalkmış olmalı. Şimdi git bir şeyler ye.''
''Ama nöbeti henüz bitmedi efendim.''
''Merak etme.'' dedi Hal. Sık sık yapmak zorunda kaldığı gibi bir kaptan olarak diğerlerine güvenmek yerine bazı şeyleri kendi gözleriyle görmek istiyordu.
''Oraya çıkmanın iyi bir fikir olduğuna emin misiniz kaptan?'' diye sordu Ned. ''Bayağı bir zaman geçti.''
''Oraya gemidekilerden daha hızlı çıkamayacağımı mı söylemeye çalışıyorsun?''
''Hayır efendim, bu aklıma bile gelmez.
İzle bakalım, sana göstereyim.''
Hal bunları söyledikten sonra koşarak direğe gitti. Bir ipi yakaladığı gibi armaya tırmandı. Rüzgarsız ve gevşek yelkenleri geçip koyu mavi gökyüzüne doğru yukarıya ilerledi. 6. Ayının sonu. Sayfa 65.